Ayrım 6, sayfa 73. Bölüm 4. Ermeni soykırımı, Ermeni kırım. 1 Ağustos 1914 günü 1. Dünya Savaşı patlak verdi. 4 yıl sürdü. 33 devlet savaşta saf tuttu. Başlıca aktörleri 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında biçimlenen iki düşman askeri siyasi bloktu. Merkezinde Britanya, Fransa ve Rusya'nın bulunduğu Antant güçleri ve Almanya, Avusturya, Macaristan ve Türkiye'nin oluşturduğu merkezi güçler. 1,5 milyar insan veya dünya nüfusunun %75'i savaşta yer aldı, 74 milyon insan silah altına alındı, ölümler 10 milyona ulaştı ve 20 milyon insan çeşitli savaş sahnelerindeki askeri eylemlerde yaralandı. Dahiliye Nazırı Talat, Harp Nazırı Enver ve Bahriye Nazırı Cemal olmak üzere 1913 yılından beri Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmekte olan Jön Türk üçlüsü ülkeyi 29 Ekim 1914'te savaşa soktu. Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en trajik olayıydı ve Ermeni halkının da pas geçmedi. 20. yüzyılın ilk soykırımı Ermeni Kırım tam da Birinci Dünya Savaşı yıllarında işlendi. Ve bizim görüşümüze göre Ermeni soykırımı 1914-1918 boğazlaşmasına, insanoğlunun global trajedisini çok daha net vurgulayacak benzersiz bir karanlık sayfa eklemiştir. 1915 Ermeni soykırımının nedenleri ve onu oluşturan şartlar neydi? 1915 soykırımı kesinlikle tesadüfi veya beklenmedik bir şey değildi. Türk padişahlarının ve ardından Jön Türklerin, Ermeniler dahil Türk olmayan uluslara karşı 10 yıllardır izledikleri acımasız, milliyetçi ve etobur politikadan kaynaklanıyordu. Bireysel bir politika değil, zulüm ve kıyım arasında gidip gelen resmi devlet politikasıydı. Daha önce belirtildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu kocaman bir cezaevi, hatta bir uluslar zindanıydı. Bu bağlamda Mısırlı düşünür ve tarihçi profesör Muhammed Şakik Garbal'ın görüşleri ilginç olabilir. Garbal, bir Arap aydını olarak İslamiyet ve şeriat hakkında bilgi sahibidir. Bilgisi ve Osmanlı realiteleri hakkında bildiklerinin temelinde hiç kuşkusuz Ermeni soykırımının nedenlerine de ışık tutabilecek biçimde Osmanlı devlet ve toplumunun anatomisini çıkartıyordu. Garbal, Osmanlı İmparatorluğu'nun başarısızlığı, duraklaması ve çöküşü, yeni dinsel veya siyasal veya sosyal fikirlere bağlanmamış olmasından ileri gelmektedir. İmparatorluk bunun yerine savaşa ve genişlemeye bel bağlamıştı ve farklı dinlere inanan ve farklı uluslara mensup reayalarına kapılarını açmıyordu. Fuat Hasan Hafız, History of the Armenian People from the Beginning up to Today, sayfa 180. Düşüncemize göre Mısırlı yazarın Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin nitelemeleri bu çürümüş bedenin durumunu oldukça iyi aktarmaktadır. Birincisi Muhammed Şakik Garbal, Türkiye'nin her türlü yeni fikre kapalı olduğuna ve güven duymadığına, fakat savaşlar, işgaller ve şiddetle döşeli eski politikayı tercih ettiğine işaret etmektedir. İkincisi Osmanlı İmparatorluğu'nun yöneticilerinin bir ölçüde bile olsa, Hristiyan vatandaşlarının, reayalarının, daha doğrusu kullarının statüsünü değiştirmek, onlara bir kapı açmak, bir parça umut vermek gibi bir derdi hiç olmamıştı. Bir reaya, reaya olarak kalmalıydı. Aksi tutum, Hristiyan halklara trajediden, zulüm, şiddet, kıyım, soykırım, imparatorluğa da önünde sonunda çürüme ve çöküşten başka bir şey getirmezdi. Böyle bir anatomiye sahip bir devlet için soykırım işin doğal gidişatıydı ve Batı Ermenilerine karşı işleniyordu. Zamanla Osmanlı İmparatorluğu'nda Türklerden, Kürtlerden ve Çerkezlerden oluşan cinayet ve kıyımlarda olgunlaşmış bir zümre doğdu. Bu onlar için bir tür uzmanlık, bir yaşam biçimi, yasa dışı zengin olmanın en kolay yoluydu. Aynı zamanda Osmanlı Devlet hiyerarşisinde belli bir yer ve makam edinmenin bir yoluydu. Bu özel zümre Ermeni soykırımıyla da rol oynayan taraflardan biriydi. Onlar Ermeni kırımının hem destekçileri hem de failleriydiler. Bir şey daha dikkatle değerlendirmemiz gerek. Osmanlı İmparatorluğu'nda Asurilere, Araplara, Bulgarlara, Ermenilere, Rumlara, Sırplara ve diğer Slavlara yönelik olarak periyodik biçimde organize edilen kıyımlar, toplumun Türk olmayan cemaatlere yönelik katliamlara alışmasını ve kayıtsız kalmasını doğuruyordu. En şiddetli ve kanlı bireysel ve kitlesel cinayetler bile Türkler arasında isyana yol açmazdı. Çünkü onlar bunu olağan bir şey gibi görüyorlardı. Böyle bir ülkede ve mevcut koşullar altında yalnızca kitlesel cinayetler ve ulusal temizlik değil, soykırım da planlayıp uygulayacak karanlık, kötü ve kana susamış sayısız gücü seferber etmek kolaydı. Ermeniler kendilerini bu düzen tekerin altında hissediyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun anatomisine dönük derinlemesine bir araştırma, imparatorluğun suç ve soykırıma dayandığı ve tipolojik anlamda bir soykırım devleti olarak kategorize edilebileceği sonucunu çıkarmamıza yardımcı olur. Kıyım ve soykırıma temayüllü Osmanlı devlet sistemi uygun bir kavram, Ermeni soykırımının hazırlık ve uygulamasına dönük teorik bir temel bulmuştu kendisini. İlk aşamada Osmanlıcılık kavramı dolaşıma sokuldu. Buna göre Müslüman veya Hristiyan imparatorluğun tüm ulusları, Türkler, Araplar, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Slavlar, Asuriler ve diğerleri Osmanlı sayılıyorlardı. Bu teori çerçevesinde hepsi bir birleşik ulus, Osmanlı ulusunu oluşturuyordu. Osmanlıcılık kavramı belki de ulusların asimilasyonuna ilişkin ilk açık bildirgeydi. Türk olmayan uluslar Osmanlıcılık ideolojisinin ardında yatan korkunç tehdidi kavramakta gecikmediler ve Osmanlı yönetici hizbinin bu son derece tehlikeli politikasına karşı hep birden direndiler. Osmanlıcılık ideolojisi başarıya ulaşamadı. Daha sonra özellikle Jön Türklerin iktidarı ele geçirmelerinin ardından Osmanlı ideologları Osmanlıcılık kavramından çok daha tehlikeli Türkçülük-Turancılık teorisini geliştirdiler. Türkçülük resmi ideolojileri oldu. Türkçülüğün iki yüzü vardır. Bir yüzü içe Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan uluslara dönüktür. Hedefi tüm Müslüman ve Hristiyanları Türk'e dönüştürmenin zeminini hazırlamak, başka bir deyişle siyasi, askeri ve sosyal şartları, elverişli ahlaki ve psikolojik atmosferi yaratmaktır. Sadece Türk olduğunu söyletmekle kalmayıp zorla Türk'e dönüştürmek, yani Türkleştirme politikası içinde mutlaka şiddet barındırdığından dolayı teorinin en önemli yönüydü. Bunun üç düzeyde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. İlki Müslüman ve Hristiyan ulusların zorla Türkleştirilmesi ve Hristiyanların zorla Müslümanlaştırılması. İkincisi din değiştirmeyi reddeden tüm etnik grupların tehciri anlamına gelen etnik temizlik. Üçüncüsü etnik grupların ve halkların toptan yok edilmesi yani soykırım. Bu politikanın amacı Türkiye'yi budunsal özelliklerin üstünlüğünü vurgulayan esas olarak ırkçılığı temel alan Safkan Türk Devleti yaratmaktı. İkinci amaç Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak ve parçalanmasını önlemekti. Türkçülük teorisinin arka yüzü Osmanlı İmparatorluğu'nun dışındaki Kafkasya, Orta Asya, Rusya, Urallar, Kırım'daki ve benzeri Türk dillerini konuşan halklara dönüktü. İdea, Küçük Asya'nın doğu kıyılarından Batı Sibirya'ya, ta Çin sınırına kadar çok büyük bir alanı içine alacak Büyük Turan İmparatorluğu kurmaktı. Bugünün Türkiye'sinde bazı siyasi çevrelerde de yandaş bulan Graham Fuller, Türkiye Faces East, New Orientations Toward the Middle East and the Old Soviet Union, RAND, Santa Monica 1992, bu program pan-Türkizmin özünü temsil etmektedir. Bu, Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na Rusya'ya düşman askeri siyasi grubun bir üyesi olarak girmesini de açıklamaktadır. Pan-Türkizmin bu yayılmacı tutkuları Rusya, İran ve bölgedeki diğer devletlerin çıkarları için bir tehditti. Bu durum Ermenistan açısından da büyük bir tehlike arz ediyordu. Ermenistan coğrafik açıdan Pan-Türkizmin kesişme noktasında bulunuyordu. Bu bağlamda Jön Türk liderlerinden biri olan Ali İhsan, sadece Ermenistan'ın değil Kafkasya'nın da önünde sonunda onların olacağına işaret ediyordu. Dolayısıyla Ermeniler bir ikilemle yüz yüzeydiler. Ya Türkçülüğe boyun eğmek ya da Pan-Türkizmin yolundan çekilmek. Dolayısıyla Ermeni soykırımı Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruyan Safkan Türk Devleti'nin oluşumunun yanı sıra Jön Türklerin Turancılık, Pan-Türkizm planlarına tam olarak uyuyordu. Kısacası soykırımın nedenleri tam da burada, yani Jön Türklerin hipotetik kavramlarında ve onları temel alan politikada aranmalıdır. Burada Ermeni soykırımını fazlasıyla etkileyen bir başka faktörden söz etmek gerekir. Konu paradoks gibi görünen Balkan halklarının Osmanlı boyunduruğundan kurtulması ve bağımsızlık ilanıdır. Her ikisi de Türkiye'nin yenilgisiyle sonuçlanan 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'nda ve 1912-1913 Birinci Balkan Savaşı'nda Türkiye Avrupa'daki topraklarını hemen tümüyle kaybetmişti. Avrupa'da nispeten küçük bir parçasıyla bir tek başkent İstanbul kalmıştı. Bu Osmanlı İmparatorluğu açısından yöneticilerini de ciddi biçimde etkileyen büyük bir felaket ve büyük bir kayıptı. Yönetici kadro imparatorluğun üstüne büyük bir gölgenin yaklaştığından endişeliydi. Dolayısıyla bütünlüğü tehlikedeydi ve ulusların imparatorluğun giderek parçalanmasını doğuracak bağımsızlık çabalarını bütünüyle boğmak gerekliydi. Yine de Balkanların imparatorluğun banyosundan başka bir şey olmadığını ve kaybının imparatorluğun yıkılması anlamına gelmediği ne de Türkiye'nin çekirdeği Anadolu'yu doğrudan tehdit ettiğini belirtmek yerinde olacaktır. Batı Ermenistan ise farklıydı. O literatürde Anadolu'nun kalbi olarak nitelendiriliyordu. Jön Türk liderleri Batı Ermenistan'ın kaybının yalnız imparatorluğun çöküşü anlamına gelmeyip Türk devletinin varlığının sorgulanmasına da neden olacağını anlamışlardı. Bu konuda son derece kötümserdiler. Aynı zamanda Ermeni bölgelerindeki reformları engellemek için Avrupa devletleri arasındaki ihtilaflardan sonsuza dek yararlanamayacaklarını da iyi biliyorlardı. Ermeniler o sıralar Türkiye'den ayrılmayı düşünmeseler ve bağımsızlığı bir seçenek olarak görmeseler bile bir gün Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının gündeme gelmeyeceğinin garantisi yoktu. Tüm bunların ışığında Türkler Ermeni sorununu 2. Abdülhamit'in 33 yıldır kullana geldiği tarzda yani tüm Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerinden temizlemek biçiminde çözme fırsatını kaçıramazlardı. Türkiye 1. Dünya Savaşı sırasında bu şeytani suçu işlemeyi göze aldı ve başarılı da oldu. Baskılara, zulme ve kitlesel kıyımlara yatkın ve bu konuda son derece tecrübeli ve vasıflı devlet sistemi, buna uygun teori, Osmanlıcılık, Türkçülük, Pantürkizm, gerekli mekanizma ve elverişli uluslararası şartlar olmak üzere tüm ön gereklilikler hazırdı. Bütün bunlar genel hatlarıyla 20. yüzyılın ilk soykırımı, Ermeni kırımının ön gerekleri ve nedenleriydi. Ancak bu ön gereklilikler 1. Dünya Savaşı boyunca gelişen uluslararası anlamda elverişli şartların yarattığı ölçüde hiç yaşama geçirilememişti. Önce Türkiye, Britanya, Avusturya, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa'dan oluşan ve Avrupa Konseri olarak da bilinen Avrupalı büyük güçlerle ilişkiye geçti. Bu devletler aralarında ciddi ihtilaflar bulunmasına rağmen padişaha tutarlı taleplerle müdahale ediyorlar ve bazen de taleplerinin karşılanması konusunda ısrarlı oluyorlardı. Savaş Avrupa Konseri'ni Britanya, Fransa ve Rusya müttefikleriyle bir yanda, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Türkiye'si diğer yanda olmak üzere birbirlerine karşı dövüşen iki düşman bloğa böldü. Savaş boyunca Antant ülkeleri Britanya, Fransa ve Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine bir biçimde müdahale etme ve Ermeni sorunu da dahil olmak üzere talepler ileri sürme güçlerini yitirdiler. Bu Osmanlı yöneticilerine bir anlamda hareket özgürlüğü sağladı. O andan itibaren girişimlerinden herhangi birine Antant ülkelerinin tepki gösterip göstermeyecekleri konusunda hiç kaygı duymadılar. Ve Jön Türk triyosu tarafından yönlendirilen Osmanlı liderliği, Safkan Türk yönetiminin yaratılmasını üstlendi. Ermeni sorununun soykırım yoluyla çözümü bu politikanın ayrılmaz bir parçasıydı. Osmanlı yöneticilerine müdahale edebilecek ve onları durdurabilecek yalnız bir güç vardı. Bu güç Türkiye'nin müttefiki Almanya'ydı. Ancak Almanya, Jön Türk canilerini zapt etmek için parmaklarını bile oynatmadı. Almanya'nın başlıca amaçlarından biri Türkiye'yi, düşmanları Britanya ve Fransa'yı kovmak, böylece yakın doğudaki konumunu güçlendirmek için yardım alacakları bir üs haline getirmekti. Ayrıca Türkiye'yi öbür düşmanı Rusya'ya karşı kullanmayı planlıyordu. Dolayısıyla savaş boyunca esas stratejik planını gerçekleştirmek için Türkiye'ye her durumda destek verdi ve yardım etti. Almanya için önemli olan Ermeni soykırımının önlenmesi değil, kendi uzak vadeli hedefleriydi. Daha önce belirtildiği gibi Türkiye içinde de planlanan suçu engelleyebilecek herhangi bir güç yoktu. Böylece iç ve dış şartlardan cesaret alan, Türkiye'yi savaşa çekerek zaten bir suç işlemiş bulunan Jön Türk liderleri Talat, Enver ve Cemal, ikinci suçlarını Ermenileri tarihsel anayurtları Batı Ermenistan'da katletme suçunu işlediler. Jön Türklerin Ermeni sorununun soykırım yoluyla çözümüne yönelik kararı, 1910'ların başlarında İttihat ve Terakki Fırkası'nın merkezi umumisinin gizli oturum ve konferanslarında alınmıştı. 1911 yılında Selanik'teki Fırka Kongresi'nde imparatorluğun Türk olmayan uluslarının, elbette Ermenilerin de Türkleştirilmesi konusunda kesin bir karar alındı. 1914 yılında Ermenilerin tek bir kişi kalmayacak biçimde imhası için alınacak özel hazırlık önlemleriyle ilgili olarak yerel yöneticilere Dahiliye Nazırı Talat'ın imzasını taşıyan gizli kararlar gönderildi. Jön Türklerin liderlerinden biri olarak Ermeni soykırımının başta gelen şeflerinden Doktor Nazım, 1914 yılı sonlarında fırkanın Ermeni soykırımına ilişkin son kararın alındığı gizli oturumunda, "Memleketimizde tek bir Ermeni kalmaması için Ermeni halkı son fertine kadar imha edilmelidir. Artık harp yaklaşıyor. Bundan daha münasip bir vesile olmaz. Büyük devletlerin müdahalesi ve cihanın tantanalı protestoları mevzu bahis olmayacak ve haberdar olduklarında iş bitmiş olacak. Binaenaleyh mesele hallolmuş olacak. Bu defa ameliyemlerimizin gayesi Ermenilerin toptan imhası olmalıdır. Hepsini son adama kadar imha etmek lazımdır. Bu toprakta Türklerin sadece Türklerin yaşamasını ve ona tamamen sahip olmasını istiyoruz. Milliyeti yahut dini ne olursa olsun Türk olmayan herkes kahrolsun," diyordu. Mevlanzade Rıfat, Türk İnkılabı'nın iç yüzü, Halep, 1929, sayfa 89. Tam bu noktada okuyucuya hatırlatmakta yarar var. Doktor Nazım, İttihat ve Terakki Fırkası'nın önde gelen teorisyeni ve ideoloğuydu. Ve Ermeni soykırımının teorik olarak gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmuştu. Jön Türklerin Ermenileri yok etme kararı, liderlerini Ermenileri oynadıkları riskli oyunun parçası yapmaktan alıkoymadı. 1914 Temmuz ayında Erzurum'daki Taşnak Sityun Fırkası Kongresi'ne katıldıklarını ve konuşmalar yaptıklarını biliyoruz. O sıralarda yaklaşan savaşın rüzgarı kendini hissettiriyordu ve Taşnak savaş durumunda Ermenilerin durumunu değerlendirmek üzere bir kongre düzenledi. Kongreden haberdar olan Jön Türk liderleri, fırkanın üst düzey yöneticileri olan Naci ve Şakir Bahettin beyleri temsilci olarak gönderdiler. Kongrede konuşan Naci ve Bahettin, İttihat ve Terakki Fırkası'nın taleplerini ilettiler. İlk talep, savaş durumunda kongrenin tüm Ermeniler adına hem Türkiye'deki hem de Rusya'daki Ermenilerin Türkiye'ye sadakatini ilan etmesiydi. İkincisi, Rusya'ya karşı savaşacak bir Ermeni fedain müfrezesinin oluşturulmasıydı ve üçüncüsü, Kafkasya'da ve Rus ordusunun gerisinde bir ayaklanma başlatmalarıydı. Ayrıca şayet Ermeniler böyle yaparlarsa, harpten sonra Türkiye ve Rusya'daki Ermeni topraklarının bir kısmında kendi müstakil devletlerini kurmalarına müsaade edilecek diye eklediler. Böylece Ermeniler kendilerini keskin bir virajda, gerçek bir çıkmazda buldular. Kongre, Jön Türk liderliğinin taleplerine cevaben savaş durumunda farklı ülkelerin vatandaşları olarak yaşadıkları ülkeye sadık, Osmanlı İmparatorluğu Ermenilerinin ve Rus Çarlığı Ermenilerinin farklı kamplarda yer alacaklarını ifade ettiler. Bir ayaklanma başlatılmasıyla ilgili olarak da önergede kongre başka bir memleketin tebaası olan Rusyalı Ermeniler namına konuşamaz diye vurguda bulundu. Kongre Jön Türk temsilcilerini ve onlar aracılığıyla İttihat ve Terakki Fırkası'nın liderliğini, Türkiye'nin menfaati yakında vuku bulacak harpte tarafsızlığını korumaktan geçiyor diye uyarmayı ihmal etmedi. Kongre önergesinde şayet Türk hükümeti harbe dahil olmayı tercih ederse, Türkiye'deki Ermeniler Türk tebaası olarak imparatorluğun sair fertleri gibi ordu saflarında ana vatana hizmet etmek, vatanı müdafaa etmek gibi üzerlerine düşen mesuliyetlerini ifa edeceklerdir. Marwan Muddavar, The Armenian Throughout History, sayfa 407. Ne Hovhannisyan, The Arabic Historiography About the New History of Armenia, sayfa 200-201 ifadesine yer verdi. Böylesi bir kararı geçirmek kolay bir iş değildi. Rusya'daki Ermeniler de kendi ülkelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduklarından dolayı, bu Ermeniler açısından kardeşin kardeşe karşı dövüştüğü bir savaş demekti. Dolayısıyla Ermeniler Jön Türklerin Rusya'ya karşı Ermenileri ayaklandırmak ve Kafkasya'da ve Rus ordusunda kargaşa yaratmak için kendilerini bir yem olarak kullanmalarına izin vermemişti. Aynı zamanda Jön Türklere Ermeni karşıtı önlemler alma şansı vermemek üzere kongreye açıkça ifade etti ki Türkiye'ye karşı savaş durumunda Ermeniler üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getireceklerdi. Buna rağmen Jön Türklerin temsilcileri kongrede alınan kararlardan memnun olmadı. Çünkü Rus Ermenilerini Rusya'ya karşı kışkırtma, Kafkasya ve Rus ordusunda kargaşa yaratma talepleri karşılanmamıştı. Bu Ermeni soykırımının en ateşli organizatörleri ve cellatlarından biri olan Şakir Bayettin'in kongrede çileden çıkması ve kendini tutamayıp "Bu vatan hainliğidir" diye bağırması için yeterli oldu. Bu suçlama gelecekte Jön Türk liderleri tarafından Ermenilere karşı yerli yersiz sık sık kullanılacaktı. İttihat ve Terakki Fırkası Merkezi Umumisi'nin kararıyla Ermeni soykırımını organize etmek ve acımasızca uygulamak için Şubat 1914'te Dr. Nazım, Şakir Bahettin ve Mithat Şükrü'den oluşan Üçlü İcra Komitesi kuruldu. Jön Türk triyosu Talat, Enver ve Cemal işlerini Osmanlı İmparatorluğu Ermenilerinin tümünün tehcir ve kıyımının organize etme ve uygulama sorumluluğunu üstlenen bu komite üzerinden yürütüyordu. Olağanüstü yetkilerle donanan komite, bölgeler için zaman çizelgesi, tehcirlerin yolları ve gidilecek yerler, imha alanları gibi her türlü ayrıntıyı titizlikle belirledi. Jön Türk Fırkası'nın inisiyatifi ve kararıyla kurulan teşkilat-ı mahsusa, Üçlü İcra Komitesi'nin hizmetinde hareket ediyordu. Teşkilat-ı mahsusa gerçekte iki gizli servisin bileşimiydi. Onlardan biri askeri hedefleri izliyordu ve harbiye nezaretine bağlıydı. Ana amacı Kafkaslardaki Müslümanları Rusya'ya karşı kışkırtmaktı. Kafkasların arazi ve geleneklerine aşina, yerel dilleri konuşan insanlar örgüte alınıyor ve gizlice oraya yönlendiriliyorlardı. Aynı unvan altında çalışan diğer örgüt dahiliye nezareti sistemi içindeydi ve soykırım işinin sorumluluğu Şakir Bayettin'in başkanlığı altında bu örgüte verildi. Teşkilat-ı mahsusa da cezaevlerinden bu amaçla salınan ve böylesine ağır bir suçu işlemeye yatkın haydutlardan ve diğer ayak takımı kişilerden oluşan çeteler yer alıyordu. Daha ileri giderek teşkilat-ı mahsusanın Jön Türk liderlerinin onlar için besledikleri umutları boşa çıkartmadığını söylemeliyiz. Böylece soykırımın başlaması ve muzafferce bitirilmesi için her şey hazırdı. Uygun kavram, liderlerin siyasi niyeti, özenle hazırlanmış plan, gerekli mekanizma ve uluslararası durum.